Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı 50 lira. Hazırsanız başlayalım. 50 lira. İşten ayrılalı bir ay kadar olmuştu. Bunca zaman iş aramama rağmen henüz yeni bir iş bulamamıştım. Cebimde 50 lira param vardı. Bu para en azından bir süreliğine ihtiyaçlarımızı görebilecek bir paraydı. İş aramaya çıktığım o gün ne yapacağımı tam bilemesem de yine de evde boş durmaktansa kim bilir belki bir ilan görür, başvurur ve şanslıysam yeni bir yere kapağı atarım diye düşünüyordum. Bir sigara yaktım. Dükkanların camlarına, tuhafiyelerin vitrinlerine, elektrik ve telefon direklerinin üzerindeki ilan ve afişlere bakarak ilerliyordum. Bir elim cebimdeydi. Kışın son soğuklarını yaşıyorduk kanımca. Hafif de bir sis vardı şehirde. İşportacıların bağırışlarına, sebze halinden gelen hamalların sesleri ekleniyor, arabaların gürültüleri de bu hengameye karışınca müthiş bir patırtı her yanı çepeçevre sarıyordu. Bu seslere daha fazla katlanamazdım. Sağa doğru kıvrılıp şehrin en işlek caddesine yöneldim. Sigaram bitmek üzereydi. İki parmağımla ucundaki alevi yere düşürüp izmarite bir tekme savurdum. Bu halim annesinin elini tutmuş ilerlemekte olan bir oğlan çocuğunu eğlendirdi. O anda bir şans oyunları dükkanının önünde olduğumu fark ettim. Penceresine şöyle bir afiş yapıştırılmıştı. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Şansınızı deneyin. Şansımı bir denese miydim? Şeytan dürtükledi. Belki de yapmak istemiştim, suçu şeytanın üzerine attım. Bilmiyorum. Dükkandan içeriye giriverdim. O hızla elimi cebime daldırdım ve 50 liramı yakaladım. Parayı sıkı sıkıya kavramıştım. Bu son çaremdi, kurtuluşumdu. Üzerine fazla düşünmeden 6 tane iddia kuponu yaptım. Yaptığım kuponları son kez gözden geçirdim ve bayi sorumlusuna 50 lira ile birlikte verdim. Bir miktar param artıyordu. Ona da 7 adet piyango bileti aldım. Geriye 1 lira 40 kuruşum kalmıştı. Bayi yetkilisinden paramı aldım ve yakın gelecekteki zenginliğimi düşünmeye başladım. Aman Allah'ım, birkaç gün sonra kuponlarım tutacak ve ben artık sonsuza dek çalışmak zorunda kalmayacaktım. Sahi çalışmak zorunda olmamak kim bilir ne kadar güzel bir şeydi. Sabahın kör saati kalkmamak, öğleyinlere kadar uyumak, 3 kuruş parayla evi nasıl döndüreceğim diye düşünmemek, çocuğun cebine harçlık koyabilir miyim ya da koymasam ne olur bunun muhasebesini yapmamak, karıyla her gün evde kavga etmemek, yeni bir evin, lüks bir Alman arabasının, kim bilir belki bir yazlığın sahibi olmak, elimi her cebime attığımda paranın sıcak yüzünü okşamak, uzun tatillere çıkmak, bir gezgin olup diyar diyar dolaşmak, rüzgarın estiği yöne doğru savrulmak, kim bilir ne kadar güzel şeylerdi. Bunun hayali bile içimi rahatlatmaya yetmişti. Yüreğime büyük bir rahatlık ve esenlik doldu. Bu yeni heyecan dalgasıyla bir sigara daha yaktım. Artık kendimi zengin ve varlıklı birisi olarak düşünüyordum. Öyle ya, birkaç gün sonra kuponlardan bir tanesi tutacak ya da piyango biletlerimden bir tanesine büyük ikramiye isabet edecekti ve o zaman hayallerime kavuşabilecektim. Bu düşüncelerle belediye binasının önündeki boş bir banka oturdum. Gelip geçen insanları seyretmeye başladım. Gördüğüm insanlar ne kadar varlıklı ya da yoksul anlamak istiyor, ne kadar paraya sahip olabilirler bunu düşünmeye, giydikleri kıyafetten kendilerine bakıp bakmamalarına, yüzlerindeki beliren duygulardan nasıl bir ruh hali içinde olduklarını anlamaya çalışıyordum. Mesela şu gri renk kazak giymiş, kot pantolonlu adam. Kıyafetleri oldukça kaliteliydi. İhtimal memleketin orta direklerinden biri olmalıydı. Hani beyaz yaka denilen tayfadan. Ortalamanın üzerinde bir gelir sahibi ya da orta ölçekli bir iş yeri sahibi de olabilirdi belki. Ya şu kol çantasına sıkı sıkı sarılmış kadın? Üzerindeki takım elbiseye ve ayakkabılarının görünüşüne bakılırsa bir iş kadını olmalıydı. Tam o sırada hırpani kılıklı bir delikanlı önümden geçiyordu. Çocuğun üzerindeki elbiseler resmen dökülüyordu. Gömleğinin sağ arka yanında ve pantolonunun dizlerindeki yeşil ot veya çim kalıntısına bakılırsa muhtemelen parklarda, bahçelerde veya uygun bulduğu herhangi bir kuytuda sabahlamış olmalıydı. Yüzündeki bir karış sakal ve saçlarının yağdan birbirinin içine girmiş görüntüsü onun kendine bile bakmaktan aciz olduğunun kanıtıydı. Dudaklarının kenarına hapsolup kalmış bir hüzün, gözlerinin kıvrımlarına ve çizgilerine yansıyan umutsuz bakışlar onun gelecekten hiçbir beklentisi olmadığını gösteriyordu. Sağ kaşının altında madeni bir kuruş büyüklüğünde yarası vardı. Sol ayakkabısının önü delinmiş, ayak baş parmağı bu delikten dışarıya fırlamıştı. Yorgun ve umarsız adımlarla kalabalığın arasına karışıp kayboldu. Derken 70'li yaşlarda olduğunu tahmin ettiğim, ak saçlarının üzerine kasket geçirmiş bir ihtiyar geldi, yanıma oturdu. Bir an yarım sağa dönüp süzdü beni. Onu görmezden gelişim ve direkt karşıya bakışım, onunla hatta o bir yana kimseyle konuşmak istemeyişimin net bir göstergesiydi aslında. Ama ihtiyar bunu anlamıyor olacak ki bana,
''Bugün güneş iyi ha delikanlı.''
dedi.
İnsanın neredeyse kemiklerine kadar işliyor. Ne dersin?
Artık ondan kurtuluşun olmayacağını anlıyordum. Ona doğru dönüp çapaklı gözlerine bakarak, evet dedim. Bu güneş baharın müjdecisi gibi. Yaşlılıktan kırış kırış olmuş mosmor yüzüne bir gülümseme yayıldı.
Ne güzel konuştun. Görüp görebileceğim son bir bahar kaldı zaten,
dedi. Neden öyle dediniz diye sordum merakla. Gözlerindeki gülümseme ve ışıltı yerini hüzün ve mateme bıraktı.
Doktor haklıysa birkaç aylık ömrüm kalmış,
dedi.
Sanırım baharın sonu gibi gideceğim bu dünyadan.
Neyiniz var diye sordum yeniden şaşırmış bir halde.
Karaciğer sizlere ömür,
dedi. Zorla da olsa gülümsemeye çalışarak.
İflas etmiş.
Birden aklına bir şey gelmiş gibi bir ses tonuyla.
Hem biliyor musun? Aslında bana evden çıkmak da yasak. Ama bizim hacıyı kandırıp kaçtım. Böyle bir güneşi nasıl kaçırırdım Allah'ını seversen?
Bastonuna iki elini koyup çenesini üzerine dayadı. Müthiş bir film izliyormuş gibi gözlerini heyecanla birkaç kez kırptı.
Acayip değil mi?
Dedi. Acayip diye geçirdim içimden. Gerçekten acayip. Bir zaman sessizlik oldu aramızda. Sonra ihtiyarın cep telefonu çaldı. Sesini duymuyor ya da duymak istemiyor gibiydi sanki. Ona telefonunun çaldığını söyledim. İstemeyerek de olsa cepkeninin cebinden çıkardı telefonunu. Bir süre ekranda ne yazdığını seçmeye çalıştı. Görememiş olacak ki bana.
Kimmiş bu? Bir baksana evlat,
dedi. Oğlum yazıyor dedim. Sanırım oğlunuz arıyor. Yüzünün ifadesinde zerre değişiklik olmadan telefonunu açtı.
İyi iyi, tamam. Tamam dedik ya, birazdan gelirim. Meraklanmayın. Of siz de. Sanki gitsem ne kadar ileriye gidebilirim ki? Kaç ay daha kaçabilirim? Tamam oğlum, uzatma. Gelirim birazdan dedim.
Telefonunu kapattı. Yeniden cepkeninin cebine koydu. Sinirlenmişti. Bana dönüp,
sanki çocuğum ben,
dedi.
Sanki küçük bir çocuğum. Ne diye üzerime bu kadar düşerler anlamıyorum. Gören de daha 100 yıl ömrüm var sanır.
Ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey demeli miyim, onu da bilemedim. Bir süre düşündüm. Geçmiş olsun amca diyebildim. Üzülme. Her şeye rağmen Allah'tan umut kesilmez.
Kesilir aslan,
dedi.
Kesilir. Kesildi bile. Umut falan kalmadı bende. Kemoterapiler, ilaçlar, yoğun bakımlar. Aslını istersen yoruldum artık. Gelecekse gelsin, alacaksa alsın beni Azrail. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı bu dünyada. Dediğim gibi, son kez baharı görmek istiyorum. Son ilkbaharımı.
Umudunu yitirmişe benziyordu. Geldiğinde neşe kırıntısı olan yüzü gitgide kararıyor, derin ve heybetli bir kedere gömülüyordu. Bastonuna yaslanıp birkaç dakika gözlerini kapattı. Sonra bastonundan destek alarak ayağa kalktı.
Hadi selametle,
dedi. Yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuğun yürüme hızında ve dünyayı omuzlamış birinin haliyle kaldırım boyu ilerlemeye başladı. Düşünceler birbiri ardından zihnimde kovalaşıyordu o an. Adamın durumu beni hayli üzmüştü. Ne diye gelmişti sanki yanıma? Zaten benim derdim bana yetiyordu. Bir de onun bu acınası haline nasıl zaman ayıracaktım gönlümde? Nasıl kaldıracaktım sözlerini? İhtiyar gittikten sonra çok fazla kalamadım ben de. Ayağa kalktım. Ellerim cebimde ara sokaklardan birine daldım. Hiçbir şey düşünmek, hiçbir şey yapmak geçmiyordu içimden. Hatta çok sevdiğim sigaramı dahi yakmak istemiyordum. Tam o anda aklıma gelen bir düşünceyle zınk diye olduğum yere mıhlandım. Aman tanrım. Birkaç saat sonra karımla pazara çıkacaktık. Sabah evden çıkarken öyle konuşmuştuk. Kim bilir, o 50 lirayı da karım koymuştu belki cebime. Oysa artık 50 lira yoktu cebimde. Eyvah! Eyvah ki ne eyvah! Bunu teyit etmek ister gibi elimi cebime daldırdım. Şans oyunları dükkanından aldığım 1 lira 40 kuruşu buldum cebimin derinliklerinde. Diğer cebimde ise kuponlar ve milli piyango biletleri. Ne yapabilirdim bunlarla? Karıma ne diyecektim şimdi? Büyük enayilik etmiştim. Kendimi Monkey ya da Donkey gibi hissediyordum. Öyle bir Monkey ya da Donkey ki, madem kupon yapacaktım, neden bir miktarını ayırmadım paramın? 20 lira kadar ayırsam yeterdi pazar için. Aptallığıma doymayayım. Ne yapacaktım şimdi? Sokağın sonuna kadar gelmiştim. Oradan caddeye çıktım. Aynı düşünceler beynimde dönüp duruyordu. Sahi, ne yapacaktım? Karıma parayı şans oyunlarına yatırdığımı söylesem, ihtimal yine kulaklarımı ısıracak ve beni geçende yaptığı gibi kapının önüne koyacaktı. Lanet olsun, karımla karşı karşıya gelmeyi hiç istemiyordum. Herhangi bir işte çalışmıyor oluşumdan dolayı yeterince aramız açıktı zaten. Durmadan kavga ediyorduk. Paramın olmayışı bir yana, bir de para kazanmaya hevesli olmadığımı düşünmesi onu ziyadesiyle üzüyor ve üzüldüğünde de bunun hakkını veriyor, bana hayatı zindan ediyordu. Ne yapacaktım? Nasıl kurtulacaktım bu cendereden? Acaba birinden borç alabilir miydim? Düşünmeye başladım. Aklıma kim geldiyse zaten ondan daha önce borç aldığımı hatırlıyordum. Yapacak pek bir şey kalmıyordu. Eve gitmeli, paranın başına gelenleri karıma anlatmalı, pazara gitmek için boşuna beklediğini söylemeliydim ona. Evimizin bulunduğu mahalleye döndüm. Tembel adımlarla yürüyordum. Bir sigara çıkarıp yaktım. Attığım her adımda daha da dibe iniyor, evde yaşayacaklarım konusunda zihnimde beliren görüntüleri kovmaya çalışıyordum. Öyle ki bu sebeple sürekli elimi sertçe havaya kaldırıp duruyordum. İlginç bir görüntüm olmalıydı o anda. Bu halimi gören birisi delirdiğimi düşünebilirdi. Ruhum daralıyordu. Eve cesedim gidiyordu. Acaba şu belediye otobüsünün önüne mi atsaydım kendimi? Ya da karşıdaki 5 katlı binanın çatısına çıkmayı başarıp oradan mı atlasaydım? Nasıl kurtulacaktım bu hayattan? Birkaç aylık ömrü kalan ihtiyarın yerinde olmak istedim o an. O ne güzel hayattan kurtulup gidecekti. Enflasyondu, işsizlikti, parasızlıktı, borçtu, evlilikti, anlayışsız bir kadın ya da çocuk bu kaygıların hiçbirini taşımayacaktı artık. Artık pazara çıkmak zorunda olmayacak, hatta pazar umrumda bile olmayacaktı. Keşke onunla yer değiştirebilseydim. Birkaç dakika sonra evin girişinde bulacaktım kendimi. Tam o anda bir şey oldu. İleride internet kafenin birinin önünden 2 delikanlı gidiyordu. Bunlardan biri cebinden bir şey düşürdü. Düşürdüklerinin farkında bile değillerdi. Birbirlerini ite kaka gülerek gidiyorlardı. Düşürdükleri şeyin yanına yaklaşınca bunun bir para, hatta sarı renkli bir banknot, yani 50 lira olduğunun farkına vardım. İki düşünce belirdi aklımda o an. Birincisi çocuklara seslenip parayı onlara vermek, ikincisi parayı alıp cebe indirmek. Hiç düşünmeden ikinci yolu seçtim ve parayı yakaladığım gibi cebe indirdim. O an içime büyük bir huzur ve enginlik yayılmaya başladı. O kadar çok mutlu oldum ki kuponlarımdan bir tanesi tutsa ve zengin olsam ancak bu kadar mutlu olabilirdim. Öyle kendimden geçmiştim ki parayı düşüren çocukların o paraya belki de benim kadar ihtiyacı olabileceğini dahi umursamıyordum. Yüzümde bir sevinçle evin kapısını çaldım. Karım kapıda göründü. Ona gülümseyerek hadi dedim pazara gidiyoruz. Eşim yüzüme bön bön baktı. Pazar dündü dedi. Gülümsemem yüzümde donup kalmıştı. Demek dündü. Gerisin geri parayı bulduğum caddeye koştum. Madem pazara gidemeyecektik, o halde parayı düşüren çocuklara paralarını vermeliydim. Ama nereye baktıysam bulamadım onları. Akşama kadar aramaya devam ettim. Bulamayınca da akşam o parayla kafayı çektim. Bu olay aşağı yukarı 6 ay kadar önce yaşandı. Şu an hala iş arıyorum. Karım beni süresiz olarak evden kovdu. Artık park veya bahçelerde yatıp kalkıyor, 3 aylık ömrüm varmış gibi gün sayıyorum.